44. Ayrım
26. Bölüm 15 Temmuz Salı, 17 Temmuz Perşembe. Mikael'in Canberra'dan bindiği uçak öğleyin geç saatlerde Alice Springs'e indi. Şimdi ya charter uçağa binecek ya da araba kiralayıp kuzeye doğru 400 kilometre yol kat edecekti. Araba kiralamayı tercih etti. Canberra havaalanına indiğinde Plaque ya da Trinity'nin gizemli uluslararası ilişkilerinden birinin üzerine Yahshua yazıp, bu İncil'den alınmış bir isimdi, enformasyon masasına bıraktığı zarf Mikael'i bekliyordu. Anita'nın Londra'dan aradığı telefon numarası Cochran çiftliği denilen bir koyun çiftliğine aitti. Zarfta Cochran çiftliği ve Avustralya'nın koyun endüstrisi hakkında kısa bilgiler vardı. Avustralya nüfus 18 milyon, 53 bin çiftlikte 120 milyon koyun yetiştiriliyor. Bu endüstrinin yıllık ihracatı 3,5 milyar dolar. Bu ihracatın 700 milyon tonu et ve giyim sanayi için deri ihracatından oluşuyor. Et ve yün üretimi ülke ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. 1891 yılında Jeremy Cochran tarafından kurulan Cochran çiftliği, 60 bin merinos koyunuyla ülkenin 5. büyük tarım işletmesi. Şirket koyun üreticiliği dışında inek, domuz ve tavuk yetiştiriciliği de yapıyor. Yıllık cirosu oldukça iyi görünen Cochran çiftliği şirketi, başta Amerika, Japonya, Çin ve Avrupa olmak üzere birçok yere ürün ihraç ediyordu. Kısa notların arasındaki kişi analizleri daha da etkileyiciydi. 1972 yılında şirket Raymond Cochran'dan Oxford Üniversitesi mezunu Spencer Cochran'a devrolmuştu. 1994'te Spencer öldükten sonra da şirketi karısı devralmıştı. Kadının Cochran çiftliğinin web sitesinden indirilmiş silik bir fotoğrafı vardı. Bir koyunu okşamak için eğilmiş olan kadının kısa, sarı saçları vardı ve yüzünün bir yarısı gölgeliydi. Joshua'ya göre Spencer'la 1971 yılında İtalya'da evlenmişlerdi. Mikael gecelemek için umut dolu anlamına gelen Vanado adlı çorak bir şehirde durdu. Bir birahaneye oturup koyun bifteği yedi ve 3 bardak da bira devirdi. Çok tuhaf bir aksanla konuşan birahane sakinleri ona mate diyorlardı. Mikael kendini sanki Krokodil Dandy'nin film setine girmiş gibi hissediyordu. Gecenin geç bir saatinde uyumadan önce New York'ta bulunan Erika Berger'i aradı. Üzgünüm Ricky, ama o kadar meşguldüm ki bir türlü aramaya fırsatım olmadı. Hedeştat'ta neler dönüyor diye patladı Erika. Kristen aradı, Martin Wanger trafik kazasında ölmüş. Boş ver, uzun bir öykü. Telefonunu niçin açmıyorsun? Son birkaç gündür deliler gibi seni arayıp duruyorum. Burada çalışmıyor. Orada nere? Alice Springs'in yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde bir yerdeyim, yani Avustralya'da. Mikael, Erika'yı şaşırtmayı şimdiye kadar çok az başarabilmişti ama bu defa Erika'nın sesi bir süre kesildi. Avustralya'da işin ne? Sormama müsaade varsa tabii. Üstlendiğim görevi sonlandırmaya çalışıyorum. Birkaç gün içinde İsveç'e dönerim. Henrik Wanger'den aldığım işi bitirmek üzere olduğumu söylemek için aradım. Yani şu Harriet olayını çözdün mü? Öyle gibi. Mikael ertesi gün 12 civarında Cochran çiftliğine ulaştığında, Anita Cochran'ın 120 kilometre batıdaki Makavaka adlı üretim bölgesinde olduğunu öğrendi. Doğru yolu bulabilmek için saat 4'e kadar bir sürü tozlu yola girip çıktı. Bir sürü koyun yetiştiricisinin bir jipin etrafında toplanıp kahve içtikleri bir çiftlik girişinde durdu. Arabadan inip kendini tanıttı ve Anita Cochran'ı aradığını söyledi. Adamlar kararları onun verdiği belli olan iri yarı bir adama göz ucuyla baktılar. Üst tarafı çıplak olan bu adamın bir tişörtün örtebileceği yerlerin dışında her tarafı kahverengiydi. Başında bir kovboy şapkası vardı. ''Well mate, bu tarafa doğru 30 kilometre gidersen patronu bulursun.'' diye parmağıyla işaret etti. Mikael'in arabasına küçümseyerek bakıyordu. Bu tür bir Japon oyuncağıyla yola çıkmanın pek de akıllı bir davranış olmadığını düşünüyor olmalıydı. Yanık tenli atlet kendisinin de o tarafa gideceğini söyledi. Eğer isterse Mikael'i de yanına alabilirdi. Mikael teşekkür etti ve laptopunun olduğu çantayı alıp adamın jipine bindi. Kendini Jeff diye tanıtan adam istasyonda stunts manager olduğunu söyledi. Mikael bunun ne tür bir iş olduğunu anlamamıştı. Göz ucuyla Mikael'e bakan adam onun işe yabancı olduğunu anlamıştı. Stats Manager'ın banka müdürü gibi bir şey olduğunu açıkladı. Ama onlar para değil, koyunları yönetirlerdi ve Avustralya'da çiftliğe istasyon denilirdi. Jeff, 20 derece eğimli yolda saatte 20 kilometre hız yaparken konuşmaya devam ettiler. Mikael bu yola kiraladığı arabayla çıkmadığı için tarih yıldızına şükrediyordu. Aşağıdaki koyakta ne olduğunu sordu ve 700 koyunun yayıldığı bir otlak vardı. Anladığım kadarıyla Koçran çiftliği büyük bir işletme. Avustralya'nın en büyüklerinden biriyiz, dedi Jeff övüngen bir sesle. Yalnızca burada Makwaka bölgesinde 9000 koyunumuz var. Ama New South Wales ve Batı Avustralya'da da istasyonlar kurduk. Yani yaklaşık 63.000 koyun sahibiyiz. Koyaktan çıkıp engebeli ama daha uysal bir araziye geldiklerinde silah sesleri duyuldu. Etrafta koyun leşleri, kocaman ateşler ve bir düzine de çiftlik işçisi vardı. Herkesin elinde bir tüfek olduğuna göre koyun katliamı yapılmaktaydı. Bu görüntü karşısında Mikael gayri ihtiyari eski ahitteki yakmalık sunu bölümünü hatırladı. Adamların arasında ayağında kot pantolon ve üzerinde çizgili beyaz bir gömlek olan kısa sarı saçlı bir kadın duruyordu. Jeff arabayı bu kadının birkaç metre uzağına park etti. Hi boss, we got a tryst. Parantez içinde, merhaba patron, bir tristimiz var, dedi. Mikael cipten indi ve gözlerini kadına çevirdi. Kadın da sorgulayan bakışlarını ona çevirmişti. Merhaba Harriet, görüşmeyeli çok uzun zaman oldu, dedi Mikael İsveççe. Anita Koçra'nın yanındakiler Mikael'in ne dediğini anlamasalar da onun nasıl tepki verdiğini görmüşlerdi. Bir adım gerileyen Anita'nın yüzü dehşetle gerilmişti. Ondaki bu değişimi gören adamları birden ciddileştiler ve patronlarını rahatsız ettiği anlaşılan bu tuhaf yabancıya karşı her an saldırabilecek bir tavra büründüler. Arkadaşça ifadesi birdenbire kaybolan Jeff, Mikael'e doğru bir adım attı. Mikael dünyanın bir ucunda, elleri tüfekli ve tere bulanmış koyun çobanları tarafından kuşatılmıştı. Anita'nın bir göz işaretiyle onu paramparça edebilirlerdi. Kısa bir sürede hava değişti. Anita'nın bir elini kaldırmasıyla adamlar birkaç adım geriledi. Mikael'e yaklaşan Anita gözlerini gözlerine dikip bir süre baktı. Yüzü terli ve kirliydi. Mikael sarışın saçlarının köklerine doğru koyulaştığını fark etti. Şimdi daha yaşlı ve daha zayıf olsa da konfirmasyon töreninde çekilen fotoğrafın vaat ettiği güzellikte bir kadındı. ''Daha önce karşılaştık mı?'' diye sordu Harriet Wanger. ''Tabii. Adım Mikael Blomqvist. Bir yaz ben 3 yaşındayken bana çocuk bakıcılığı yapmıştın. Sen o zaman 12 ya da 13'ündeydin.'' Harriet'in bakışları birkaç saniye içinde aydınlandı. Mikael'i hatırlamış ve şaşırmıştı. ''Evet, ne istiyorsun?'' ''Harriet, ben senin düşmanın değilim. Buraya sana zarar vermeye de gelmedim ama konuşmalıyız.'' Harriet, Jeff'e dönüp işleri ele almasını söyledikten sonra Mikael'e kendini takip etmesini işaret etti. Küçük bir koruluğun yanındaki beyaz çadırlara kadar 200 metre yürüdüler. Harriet, külüstür bir masanın yanındaki portatif sandalyeyi işaret ederek Mikael'den oturmasını istedi. Bir kaba su doldurup yüzünü yıkadıktan sonra çadıra girip gömleğini değiştirdi. Soğutucudan iki bira alıp Mikael'in karşısına oturdu. ''Hadi konuşalım. Koyunların için vuruyorsunuz. Salgın hastalık. Sanırım çoğu sağlıklı ama hastalığın yayılması riskini göze alamayız. Bir hafta içinde 600 kadarını yok etmek zorundayız. Anlayacağın havamda değilim. Kardeşin bir hafta önce arabasını bir kamyonun üzerine sürerek intihar etti. Duydum.'' ''Biliyorum. Anita Wanger seni aradı.'' Araştıran gözlerle uzun süre Mikael'e baktıktan sonra başını salladı Harriet. Apaçık ortada olan şeyleri inkar etmenin artık bir anlamı yoktu. ''Beni nasıl buldun?'' ''Anita'nın telefonunu dinledik.'' Mikael de yalan söyleme gereği duymamıştı. ''Ölmeden önce kardeşinle birkaç dakika geçirdik.'' Harriet Wanger'in suratı asıldı. Mikael onunla göz göze geldi. Sonra boynuna bağladığı komik fuları çıkarttı, gömleğinin yakasını katladı ve boynundaki izi gösterdi. Hala kırmızı ve iltihaplıydı. Büyük ihtimal bu izi Martin Wanger'den bir anı olarak bütün ömrümce taşıyacaktı. ''Kardeşin boynuma deri bir ip bağlayıp beni bir halkaya astı. Neyse ki arkadaşım zamanında yetişip hakkından geldi de boğulmaktan kurtuldum.'' Harriet'ın gözlerinde bir ateş parladı. En iyisi şu öyküyü baştan anlat. Mikhail'in olup bitenleri anlatması bir saatten fazla sürdü. Kim olduğunu ve ne iş yaptığını anlatarak başladı. Harriet'ı aileden birinin öldürdüğünden emin olan Henrik'in polis araştırmaları tıkandıktan sonra kendi başına yıllar boyunca sürdürdüğü özel araştırmaları ve kendine bu görevi nasıl verdiğini, bilgisayarını açıp istasyon caddesinde çekilen fotoğrafları göstererek bu fotoğraflara nasıl ulaştığını, Lisbeth'le birlikte iki kişi oldukları anlaşılan seri katillerin izlerini nasıl sürdüklerini anlattı. O konuşurken karanlık bastırmıştı. İşe son veren adamlar ateş yakıp yemek hazırlıklarına girişmişlerdi. Mikhail, Jeff'in onlara yakın durup şefini korumak için bir gözünü üzerlerinden ayırmadığını fark etti. Aşçı Mikhail ve Harriet'e yemek verdi. Birer bira daha açtılar. Mikhail anlatacaklarını bitirdiğinde bir süre susan Harriet, "Aman Tanrım," dedi. "Upsala'daki cinayeti gözünden kaçırmışsın." "Fark bile etmedim. Babam öldü ve bütün bu cinayetler son bulduğu için mutluydum. Martin'i hiç böyle..." "O öldüğü için de üzülmüyorum. Seni anlıyorum. Ama benim hayatta olduğumu nasıl anladın?" Neler olup bittiğini ortaya çıkardıktan sonra gerisini tahmin etmek hiç de zor değildi. Ortadan kaybolmak için yardıma ihtiyacım vardı. Anita Wanger senin sırdaşındı, yani yardım konusunda hesaba katacağın tek kişi oydu. Onun da iyi bir arkadaşlık kurmuş ve yazı birlikte geçirmiştiniz Gottfried'in kulübesinde. Ona güvenebilirdim ve yeni ehliyet almıştı. Harriet ona ifadesiz bir yüzle baktı. "Şimdi yaşadığımı öğrendin. Ne yapmayı düşünüyorsun?" "Henrik'e anlatacağım. O bunu bilmeyi hak ediyor." "Sonra sen bir gazetecisin." "Harriet, seni teşhir etmek gibi bir niyetim yok. Bu sıkıntılı öyküde duymaları halinde gazeteciler cemiyetinin beni dışarı atmasına yetecek kadar meslek ilkelerini çiğnedim," diyen Mikhail işi şakaya vurarak devam etti. "Bir kez daha çiğnersem kıyamet kopmaz. Ayrıca eski bakıcımı öfkelendirmek de istemem." Mikhail'in bu sözleri Harriet'i rahatlatmamıştı. Gerçeği kaç kişi biliyor? Yaşadığını? Şimdilik sen, ben, Anita ve ortağım Lisbeth. Dirk Frode bütün öykünün yaklaşık 1/3'ünü biliyor ama o hala senin 1960'lı yıllarda öldüğünü sanıyor. Harriet gözlerini karanlığa dikmiş bir şey düşünüyor gibiydi. Harriet'ın yarım metre uzağındaki çadıra dayadığı tüfeğe bakan Mikhail'in içine tekrar bir huzursuzluk kaplamıştı. Başını iki yana sallayarak bu saçma duyguyu kovdu ve yeni bir konuya giriş yaptı. "Ama nasıl oldu da Avustralya'da koyun yetiştiriciliğine başladın? Anladığım kadarıyla adadaki kazanın ertesi günü köprü açıldığında Anita seni arabasının bagajında adadan çıkarttı." "Bagajda değildim. Üzerime bir battaniye örtüp arka koltukların üzerine uzanmıştım. Hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Adaya geldiğinde Anita'ya olanları anlatıp kaçmam gerektiğini söylemiştim. Dediğin gibi güvenebileceğim biriydi. Bana yardım etti ve yıllar boyunca sırrıma sadık kaldı." "Niçin Avustralya?" "İsveç'i terk etmeden önce birkaç hafta Anita'nın öğrenci yurdundaki odasında kaldım. Anita cömertlik edip bütün parasını bana verdi, pasaportunu da. Birbirimize çok benziyorduk. Yalnızca saçlarımı sarıya boyamam gerekti. 4 yıl İtalya'da bir manastırda kaldım. Rahibe olarak değil, huzur bulmak isteyenler için manastırda kiralanacak odalar vardı. Sonra bir tesadüfle Spencer Cochran'la karşılaştım. Benden birkaç yaş büyüktü. İngiltere'de okuduğu okuldan yeni mezun olmuş. Avrupa seyahatine çıkmıştı. Birbirimize aşık olduk. İşte bu kadar. Anita Wanger 1971 yılında onunla evlendi. Onunla evlendiğime hiç pişman olmadım. Harika bir insandı. Ne yazık ki 8 yıl önce öldü ve kendimi birden çiftlik sahibi buldum. Ama pasaport, birilerinin 2 Anita Wanger olduğunu keşfetmesi gerekirdi." "Hayır. Niçin keşfetsin ki?" "Anita Wanger adında İsveçli bir kadın, Spencer Cochran adında Avustralyalı bir adamla evleniyor. Bu kadının Londra ya da Avustralya'da yaşıyor olması kimi ilgilendirir ki? Londra'da Cochran'ın müstakbel eşi, Avustralya'da da hemen yanındaki eşiydim. Canberra ve Londra'daki bilgisayar kayıtları karşılaştırılmıyor. Ayrıca kısa zamanda Cochran soyadıyla Avustralya pasaportu aldım. Her şey planlandığı gibi yürümüştü. Tek sorun, eğer Anita evlenmek isterse ne yapacağımızdı. Benim evliliğim İsveç kayıtlarına geçmişti. O da evlenmedi. Evlenebilecek birini bulmadığını iddia ediyor ama evlilikten benim için kaçındığını biliyorum. O gerçek bir arkadaş. Peki senin odanda ne işi vardı? O gün pek mantıklı davranamıyordum. Martin'den ödüm kopuyordu. Uppsala'da kaldığı sürece bu korkuyu kendimden uzaklaştırabilmiştim ama onu o caddede birdenbire karşımda görünce hayatım boyunca güvende olamayacağımı anlamıştım. Olup bitenleri Henrik'e anlatmakta kaçmak arasında gidip geliyordum. Henrik'in benimle konuşmaya zamanı yoktu. Köyün içinde huzursuzlukla dolaştım. Benim dışımda herkes köprüdeki olayla meşguldü. Benim kendi dertlerim vardı ve neredeyse köprüdeki olayın bilincinde bile değildim. Sanki her şey gerçek dışıydı. Gerda ve Alexander'ın evlerinin bahçesindeki küçük misafir kulübesine yerleşmiş olan Anita ile karşılaştığımda artık ne yapacağıma karar vermiştim. Bana yardım etmesini rica ettim. Onun kulübesine girdim ve burnumu bile dışarı çıkartmadım ama evden almam gereken bir şey vardı. Her şeyi yazdığım bir günlük. Ayrıca elbiseye de ihtiyacım vardı. Onları bana Anita getirdi. Sanırım pencereyi de merakına yenilip olay yerine bakmak için açtı. Mikael bir süre düşündü. Düşünmeme rağmen Henrik'e niçin gitmediğini hala anlayamıyorum. Sence niçin gitmemişimdir? Gerçekten bilemiyorum. Eğer neler döndüğünden haberdar olsaydı, Henrik kesinlikle sana yardım ederdi. Üstelik bunu seni ele vermeden yapardı. Her şey gizlice çözülür, Martin derhal etkisiz hale getirilir, psikolojik tedaviye tabi tutulurdu. Sen işin aslını anlamamışsın. Mikael, o ana kadar yalnızca Gottfried'in Martin'e yaptığı cinsel saldırıyı söz konusu etmiş, Harriet'in durumunu konu dışı tutmuştu. Gottfried, Martin'e cinsel saldırıda bulundu, dedi dikkatle. Bunu sana da yapmış olabileceğinden şüpheleniyorum. Harriet Wanger bunu önce yüzünde en küçük bir mimik değişmeden karşıladı. Sonra derin bir nefes aldı ve ellerini yüzüne kapadı. Biraz uzaktan onları izleyen Jeff, birkaç saniye içinde yanlarına gelip Harriet'e her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. Harriet ona bakıp hafifçe gülümsedi. Sonra Mikael'in şaşkın bakışları altında ayağa kalktı ve stat menajerine sarılıp yüzüne bir öpücük kondurdu. Ellerini Jeff'in omzundan çekmeden başını Mikael'e çevirdi. Jeff, bu Mikael, eski bir arkadaş. Bir sürü sorun ve kötü haber getirdi ama o yalnızca bir elçi. Elçiyi vuramayız değil mi? Mikael, bu Jeff, Cochran. En büyük oğlum. Bir oğlum ve bir kızım daha var. Jeff 30 yaşlarında göründüğüne göre Harriet evlendikten hemen sonra hamile kalmış olmalıydı. Mikael ayağa kalktı. Jeff'e elini uzatarak annesinin canını sıktığı için üzgün olduğunu ama maalesef bunun yapılması gerektiğini söyledi. Harriet bir süre konuştuktan sonra Jeff'i yolladı. Tekrar Mikael'in karşısına oturduğunda bir karar vermiş gibiydi. Artık daha fazla yalan yok. Her şey geride kaldı. Sanırım 1966'dan beri bir biçimde bugünü bekledim. En büyük korkum bir gün birinin karşıma çıkıp gerçek adımla hitap edecek olmasıydı. Biliyor musun? Birdenbire bir şey oldu. Bütün korkularımdan kurtuldum. Suçum zaman aşımına uğradı. İnsanların ne düşüneceği umurumda bile değil. Suç? Dedi Mikael şaşkınlıkla. Harriet ısrarla Mikael'e baktı ama o hala neden bahsettiğini anlayamamıştı. 16 yaşındaydım. Korkuyordum. Utanıyordum. Çaresizdim. Korkunç yalnızdım. Olanları bir Martin, bir de Anita biliyordu. Anita'ya yalnızca tecavüz olayını anlatabildim. Babamın manyak bir katil olduğunu anlatacak cesaretim yoktu. Anita bunu hiç bilmedi. Ama yumurta gelip kapıya dayandığında Henrik'e anlatmaya cesaret edemediğim korkunç suçlarımı da Anita'ya anlattım. beni affetsin diye durmadan Tanrı'ya yalvardım ve 4 yıl bir manastırda saklandım. Harriet, senin baban tecavüzcü ve katildi. Bunda senin bir suçun yok. Biliyorum. Bana 1 yıl boyunca tecavüz etti. Bundan kurtulabilmek için her şeyi, ama o benim babamdı. Onun kabul edebileceği bir neden göstermeden karşı koyamazdım. Rol yaptım ve sanki her şey yolundaymış gibi davrandım. Onunla yalnız kalmamaya özen gösterdim. Tabii neler olduğunu annem biliyor ama aldırmıyordu. Isabella biliyor muydu? Harriet'ın sesi sertleşti. Tabii ki biliyordu. Ailede içinde yaşanıp da onun bilmediği hiçbir şey yoktu. Ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, tatlı canını sıkıntıya sokmuyordu. Babam bana oturma odasında onun gözlerinin önünde tecavüz etse bile görmezlikten gelirdi. Ne benim ne de kendinin yaşamında bir sorun olduğunu kabul edebilecek olgunlukta değildi. Onunla karşılaştığım cadının tekiydi. Hep öyleydi. Babamla ilişkisi üzerine çok düşündüm. Anladığım kadarıyla ben doğduktan sonra cinsel ilişkileri son bulmuştu. Babamın etrafında bir sürü kadın vardı ama tuhaf bir şekilde Isabella'dan korkuyordu. Ondan uzak duruyor ama boşanmaya da yanaşmıyordu. Vanger sülalesinde boşanma olmaz. Harriet ilk kez güldü. Ha evet ya, boşanamazlar. Neyse, sorun şuydu ki yaşadıklarımı hiç kimseye anlatamadım. O zaman bütün dünyanın haberi olacaktı. Okul arkadaşlarım, bütün akrabalar. Mikael bir elini onun elinin üzerine koydu. Harriet, çok üzgün. İlk tecavüz ettiğinde daha 14'ümdeydim. Bir sonraki yıl sık sık beni yaşadığı kulübeye götürdü. Birçoğunda Martin de oradaydı. İkimizi de bir şeyler yapmaya zorlardı. Martin kendini rahatlatırken Gottfried kollarımı sıkıca tuttu. Babam öldüğünde Martin onun yerini almaya hazırdı. Benden onun sevgilisi olmamı bekledi ve isteklerine doğal olarak boyun eğmem gerektiğini düşünüyordu. Böyle bir durumda seçim şansım yoktu. Dediklerini yapmak zorundaydım. Bir işkencecinin pençesinden kurtulduğumu düşünürken diğerinin pençesine düşmüştüm ve yapabileceğim tek şey onunla yalnız kalmamaya dikkat etmekti. Henrik, bu duruma hala anlamıyorsun. Harriet sesini yükseltmişti. Adamlarının göz ucuyla kendilerine baktıklarını fark eden Harriet, Mikael'e doğru eğildi ve sesini alçaltarak, "Bütün kartlar masada. Nasıl oynayacağını sen düşün." Kalktı. Çadıra girip 2 bira daha getirdi. Mikael tek bir söz etti. "Gottfried." Harriet başını salladı. Henrik'in seyahatte olduğu bir gün, 7 Ağustos 1965'te, babam beni zorla kulübesine götürdü. İçti. Bana tecavüz etmeye çalıştı, beceremedi ve öfkeden çılgına döndü. Yalnız kaldığımız her seferde bana karşı kaba ve pervasızdı ama bu defa kendi sınırlarını aşmıştı. İçime işedi. Sonra da bana neler yapmak istediğini söyledi. Bütün bir akşam öldürdüğü kadınları anlattı. Yaptıklarıyla övünüyordu. Kutsal kitaptan alıntılar yaptı. Saatlerce anlattı. Anlattıklarının yarısını anlamadım ama başka bir şeyi iyice anlamıştım. Kafadan kontak olduğunu. Birasından bir yudum aldı. Gece yarısı bir öfke krizine yakalandı. İyice zıvanadan çıkmıştı. Asma kattaki yataktaydık. Boynuma bir tişört doladı ve bütün gücüyle sıkmaya başladı. Mosmor olmuştum. Beni öldürmek istediğinden hiçbir kuşkum yoktu ve ilk defa o gece tecavüzünde tam bir başarı sağladı. Harriet başını kaldırıp Mikael'e baktı. Bakışlarında yalvaran, beni anla diyen bir şeyler vardı. O kadar sarhoştu ki ellerinden kurtulabildim. Hemen yere atladım ve panik içinde kaçmaya başladım. Çırılçıplaktım. Nereye olduğunu bilmeden koşuyordum. İskilede durdum, yalpalayarak peşimden gelmişti. Mikael birden daha fazla anlatmamasını dilediğini fark etti. O ayyaş moruğu suya itebilecek kadar gücüm vardı. Bir kayık küreğiyle bastırarak çırpılması bitene kadar suyun altında tuttum. Yalnızca birkaç saniye sürdü. Sustuğunda kulakları rahatsız eden bir sessizlik çöktü. Başımı kaldırdığımda Martin'i gördüm. Dehşetle gerilmiş yüzünde hastalıklı bir sırıtma vardı. Ne kadar zamandır oradaydı, bizi ne kadar gözlemişti bilmiyorum. o anda onun insafına kalmıştım. Yanıma geldi, saçımdan tutup kulübeye, Gottfried'in yatağına sürükledi. Ellerimi bağladı ve babamın cesedi suda yüzerken bana tecavüz etti. Hiç karşı koyamadım. Mikael gözlerini kapadı. Harriet'i kendi haline bırakmadığı için utanıyordu. Harriet sesini toplayarak devam etti. O günden sonra onun kölesi olmuştum. Ne derse yapıyordum. Sanki felç olmuş gibiydim. Isabella, Gottfried'in trajik ölümünden sonra çevre değiştirmesinin iyi geleceğini düşünerek Martin'i Uppsala'ya yolladığı için aklımı koruyabildim. Tabii bunu bana ne yaptıklarını bildiği için yapmıştı. O sorunları böyle çözerdi. Martin'in bu karardan hoşnut olmadığını anlamışsındır. Mikael başını salladı. Bir sene sonra Noel tatilinde adaya gelmiş ama ben ondan uzak durmayı başarabilmiştim. Noel'le yılbaşı arasındaki tatilde Henrik'le Kopenhag'a gittim. Yaz tatilinde de Anita gelmişti. Ona açıldım. Hep benim yakınımda durdu ve Martin'in bana yaklaşmasına engel oldu. Ve onunla istasyon caddesinde karşılaştım. Ben onun aile toplantısına gelmeyip Uppsala'da kalacağını duymuştum. Fikrini değiştirmişti. Birden caddenin karşısında bana baktığını ve gülümsediğini gördüm. Karabasan gibiydi. Babasını öldürmüştüm ama oğlundan asla kurtulamayacaktım. O zamana kadar yalnızca intihar etmeyi düşünmüştüm ama birden kaçmaya karar verdim. Rahatlamış bir ifadeyle Mikael'e baktı. Gerçeği anlatabilmek güzel bir duygu. İşte artık her şeyi öğrendim. Bu bilgiyi nasıl kullanacaksın?